Ayrım 23, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 282, 3. bölüm. Adam arkadaşı Ramzi'nin Frer Bazi ile adını alarak çekildiği manastıra o cumartesi akşamüstüne doğru gitti. Semiramis buluşma tasarın şekillenmeye başladığına göre belki de oraya gitmenin zamanı gelmiştir demişti. Haklısın, Ramiz ile karısı bende fazla bir umut bırakmasalar da. Aşırı beklentilerle gidersek mutlaka hayal kırıklığına uğrarız. Onu dinlemek, gerekçelerini anlamaya çalışmak ve arkadaşlık bağlarını yeniden biraz olsun kurmak için gittiğini düşün. Sadece bunun için bile gitmeye değer. Sence de öyle değil mi? Aynı adı taşıyan manastırın da bulunduğu El Megaver köyüne 1,5 saatte ulaştılar. Manastıra çıkmak için sarp yamaca açılmış düzensiz basamakları olan dar ve dik bir patikadan tırmanmak gerekiyordu. Ancak yayan veya eşek ya da katır sırtında çıkılabilirdi. Arabasını bir meşenin gölgesine çektiği sırada Semiramis yolcusuna ''Yolda düşündüm, ben manastıra kadar çıkmayacağım, tek başına daha rahat edersin.'' dedi. Adam çok yumuşak bir itirazda bulundu. Aslında o da yolda düşünmüş ve aynı sonuca varmıştı. Frère Basile nasıl yaklaşması gerektiğini henüz bilmiyordu. Her söz inceden inceye ölçülüp biçilmeliydi ve üçüncü bir kişinin varlığı durumun yönetilmesini zorlaştırabilirdi. ''Peki bütün bu zaman boyunca sen ne yapacaksın?'' ''Köyde çok iyi arkadaşlarım var, beni gördüklerine sevineceklerdir.'' Semin'in gerçeği söylediğinden emin değildi ama bu sözüne inanmak işine geliyordu. Başına otelden aldığı eski bir hasır şapkayı takıp patikada ilerlemeye başladı. Adam bu ziyareti hakkında not defterine ayrıntılı bir betimleme bırakacaktı. Ramzi'nin yaşamayı seçtiği manastırın çok eski olduğu görünüyor ve bazı kısımları hala harabe halinde. Ama bir kanat parlak bir şekilde restore edilmiş, bakışı rahatsız etmeyen ve manzaranın içinde sırıtmayan eskitilmiş ve biraz eğri büğrü taşlar kullanılmış. Kapıyı çalıyorum, Afrikalı bir keşiş açıyor, kırçıl sakallı, Arapçayı çok aksanlı konuşan bir dev. Muhtemelen Etiyopya'nın yüksek platolarından gelme bir Habeş. Frère Basile soruyorum. Kapıcı keşiş başını sallıyor. Sonra kenara çekilip beni küçük bir salona alıyor. İçeride mobilya olarak sadece örtüsüz bir masa, eski bir deri koltuk ve 4 hasır iskemle var. Duvarda mütevazı boyutlarda tahta bir haç asılı. Ramiz'in ziyaretinde geldiği görüşme odası burası herhalde. Benim gözümde o da hapishaneden çok okul ortamını çağrıştırıyor. Tam oturmaya hazırlanırken arkadaşım geliyor. Görünümüne şaşırıyorum ama öngördüğüm türden bir şaşkınlık değil bu. Onu son gördüğümde Paris'te lüks bir restorandaydı. Büyük bir anlaşmanın pazarlığını yapmaya gelmişti ve sırtında bu tür durumlarda giyilen koyu renk bir takım elbise vardı. Bu kez onu beli iple sıkılmış bir aba ve ayağında sandaletlerle göreceğimi düşünmüştüm. Ama hiç de öyle değildi. İş adamı kıyafetini bırakmış olsa da benim düşündüğüm şekliyle bir keşiş kıyafetine de bürünmemişti. Sadece krem rengi bir cübbe ve artık eskiden olduğu gibi bir tutam saçla örtmeye çalışmadığı papaz tıraşını andıran ilerlemiş bir kellik. Beni gördüğüne mutlu olmuş gibi. Her şeye karşın böyle haber vermeden çıka geldiğim için özür diliyorum. Uzun yılların ardından ülkeye çok kısa süreliğine uğradığımı anlatıyorum. Bana yer gösteriyor, kendisi de masanın diğer tarafına oturuyor. Neşeli gözlerle beni bir süre süzdükten sonra pek değişmemişsin diyor. Dürüstlüğümü bozmadan aynı cevabı vermem mümkün olmadığı için sen gençleşmiş gibisin diyorum. Gerçekten de izlenimin bu yönde ve söylediğimin hoşuna gittiğini görüyorum. Bunun nedeni bildik beğenilme merakından çok iltifatın taşıdığı örtülü anlam diye düşünüyorum. O gençleşme izlenimini uyandıran dinginlik ve belirli bir kaygısızlık, belki dünyanın tüm felaketlerini sırtında taşıma duygusuna sahip olabilir. Ama kendi ailevi ve mesleki kaygılarından kurtulmuş ve biraz ticari terimlerle ifade etmem hoş görülürse bu alışverişten zararlı çıkmamış. Daha uygun bir imge bulamadığım için burası bir vaha diyorum. Arkadaşım daha önceden kendisi de bu benzetme üzerinde düşünmüş gibi güvenli bir tavırla, hayır tam tersi diye düzeltiyor. Dünya bir vaha ve biz burada onu çevreleyen sonsuzluğun içindeyiz. Vahalarda insan vaktini kervan yükleyip boşaltmakla geçirir. Buradan bakıldığında kervanlar ufukta bir silüet olarak gözüküyorlar. Uzaktan seyrettiğinde kervandan güzeli yoktur. Ama yaklaştığında gürültülü ve pistir. Deveciler kavga eder ve hayvanlara kötü davranılır. Ramzi Arabistan yarımadasında çalıştığı sırada kuşkusuz kervanlara eşlik etme olanağı bulduğu için söylediklerinin bir alegori mi yoksa bir anı mı olduğunu kestiremiyorum. O zaman sözlerinin arasında tek kelime etmeden baş sallayıp gülümsemekle yetiniyorum. Bir an susuyor, sonra imgelere daha az dayanan bir üslupla devam ediyor. Hayatımın başlarında dünyayı inşa etmenin hayalini kurardım ve sonuçta fazla bir şey inşa edemedim. Üniversiteler, hastaneler, araştırma laboratuvarları, modern fabrikalar, sıradan insanlar için eli yüzü düzgün konutlar yapmaya söz vermiştim. Ve hayatımı saraylar, hapishaneler, askeri üsler, aklını kaçırmış tüketiciler için alışveriş merkezleri, içinde yaşanmaz gökdelenler ve çılgın milyarderler için yapay adalar inşa etmekle geçirdim. Elinden bir şey gelmezdi, petrol parası bu. Onu nasıl harcayacaklarını söyleme hakkına sahip değildin. Doğru, insanlar paralarını istedikleri gibi saçıp savururlar. Ama onların kaprislerini okşamak zorunda değilsin. Hayır deme cesaretini göstermelisin. Hayır altesleri, size 8. bir saray inşa etmeyeceğim. Hiç kullanmadığınız 7 sarayınız var zaten. Hayır beyler, size her katı ayrı ayrı dönen 60 katlı bu kuleyi inşa etmeyeceğim. Bir yıl içinde mekanizmaların içi ince kumla dolar. İflah olmaz şekilde bozulurlar ve geriye sonraki 400 yıl boyunca paslanıp çürüyecek eğri büğrü bir iskeletten başka bir şey kalmaz. Keşiş mühendisin kutsal öfkesine bir gülümseme eşlik etse de bir süre sonra bunun yerine bir ıstırap ifadesi aldı. Hayatım inşaat yapmakla geçti ve bilançoya baktığımda gurur duyacağım bir şey yok. Kendisine karşı fazla sert davrandığını söyleyerek cevap vermeye ve Körfez ülkelerinde yüksek teknolojiyle donatılmış bir hastane, 3 yıl önce öğrencilerimle birlikte ziyaret ettiğim göz alıcı bir arkeoloji müzesi ve genellikle türünün örneği diye tanımlanan bir üniversite yerleşkesi inşa ettiğini hatırlatmaya hazırlanıyorum. Ama varoluşsal sıkıntılara yapıtları sıralayarak yanıt verilemez. Hiçbir şey söylememeye, o sustuğunda bile hiçbir şey sormamaya karar veriyorum. Sözlerine olduğu kadar suskunluklarına da saygı göstererek kendi zihinsel akışını korumasına izin veriyorum. Dile getirmediğim sorulara ve tabii bunların içinde en öne çıkan niye keşiş olduğu sorusuna sonunda kendiliğinden cevap vereceğine inanıyorum. Sonunda benim içimde değişen dinsel inançlarım değil, onlardan çıkardığım sonuçlar oldu dedi. Bana çocukluğumdan beri hiç çalmayacaksın diye öğretmişlerdi. Ve gerçekten de hiçbir şey aşırmadım, elimi kasaya atmadım, faturalarımda hiç hile yapmadım, bana ait olmayan bir şeyi sahiplenmedim. Kağıt üzerinde vicdanım rahat edebilirdi. Ama Tanrı buyruğunu bu kadar asgari düzeyde ele almak bana bugün saçma ve alçakça geliyor. Eğer yöneticiler milletin servetine haksızca el koymuşsa ve onlara saray yapasın diye bunun bir bölümünü sana veriyorlarsa sen de bir yağma girişimine ortak olmuyor musun? Masumların kapatılacakları ve içlerinden bazılarının işkencede ölecekleri bir hapishane inşa ediyorsan öldürmemeni emreden buyruğu çiğnemiş olmuyor musun? 10 emri böyle tek tek ele alabilirim ve şayet kötü niyetliysem bunlara hep uyduğumu saptayarak kendimle barışık yaşayabilirim. Ama eğer iyi niyetliysem bunlara sadece dış görünüşte, yüzeysel olarak uyduğumu, Yaradan nezdinde aklanmamı sağlayacak kadar uyduğumu kabul etmek zorundayım. Dünya Tanrı'nın aldatılabileceğini ve ellerinin temiz kalması için öldürmemekle çalmamanın yeterli olacağını düşünen acınası insanlarla dolu. Bir an Ramzi'nin bana bir suçlama yönelttiği hissine kapıldım. Savaşta ülkemden zamanında uzaklaştığım ve ellerimi kirletmediğim için bazen kendimle övündüğümden sözleri bana biraz daha fazla tevazu ve biraz daha az vicdan rahatlığı telkin eder gibi gelmişti. Ama sanıyorum niyeti bu değildi. Sadece kendisinin geçmişteki tavırlarını ima ediyordu. Zaten hemen arkasından ekledi. Bana dışarıdan bakanların yaştan, yorgunluktan ve bazı kişisel trajedilerden ötürü varoluşsal bir kriz geçirdiğim izlenimine kapıldıklarını düşünüyorum. Ben ise olup biteni farklı görüyorum. Bence beni gelip burada yaşamak konusunda ikna eden aklım oldu. Gerçi hayat koşullarım da bunu kolaylaştırdı. Karım yeni ölmüştü, çocuklarım artık yetişkindi ve benden uzakta yaşıyorlardı. Erkekler çoğunlukla günlük yaşamlarına görünmez iplerle bağlıdırlar. Benim yaşamımda ise bazı ipler kopmuştu. Fazla bağım kalmamıştı. Kendimi azat edebilirdim, ben de bunu yaptım. O zaman uygun an mı diye fazla düşünmeden, konuşmanın içine bir zamanlar ortağı olmuş adamın adını katmaya karar veriyorum. Ramiz ve karısıyla buluştum, senden söz ettiler. Başka bir şey demiyorum, bir sessizlik oluşuyor. Gözlerini tepemizdeki bir çatı penceresine diken Ramzi ağladı ağlayacak gibi duruyor. İçimden lafı değiştirmek geçiyor ama kendimi tutup bunu yapmıyorum. Onun yatışmasını bekliyorum. Sonunda boğuk bir sesle ''Haksızlık yaptım'' diyor. Sonra birden susuyor, gırtlağının düğümlendiği belli. Sanki soluğunu toplamak ister gibi bir an daha bekliyor. Ama uzun bir aradan sonra yeniden konuşmaya başladığında ''Bak bir bulut güneşin önünü kapatmış.'' ''Çıkıp dışarıda biraz yürüyelim mi?'' diyor sadece. Aynı anda kalkıyoruz, binadan çıkıyoruz ve onun peşi sıra çakıl taşlarıyla dolu bir patikaya giriyorum. Gerçekten güneş ışınlarının şiddeti azalmış, şapkamı elimde tutabiliyorum. 5 dakika yürüdükten sonra büyük bir ceviz ağacının dibine geliyoruz. Arkadaşım düz bir taşın üstüne oturuyor ve bana daha da düz bir taş gösteriyor, ben de oturuyorum. Sohbeti sürdürmek için yeniden Ramiz'in adını telaffuz etmeden ''Sensiz ne yapacağını bilmeyen bir hali vardı'' diyorum. Fre Basil yatışmış bir sesle bana cevap vermeden önce uzun uzun iç geçiriyor. ''Birlikte yaptığımız iş açısından kaygılanmıyorum ve hiçbir pişmanlık duymuyorum. Burada yanında olmama alışmıştı, bensiz olmaya da alışır. Ama kararımı ona önceden açıklamalıydım. Sorun şu ki can alıcı anda hiç kimseyle tartışmak istemiyordum. İçimdeki çalkantıları başka bir insana, hatta en iyi arkadaşıma bile açıklayabileceğimi düşünmüyordum. Bir gün buraya geldi.
Söyledi bana.
Benim için her zaman bir kardeş olmuş insanı karşılamam gerektiği gibi karşılamadım onu. Henüz çok erkendi. Manastıra yeni yerleşmiştim ve onun da beni buradan alıp götürmeye niyetli olduğu belliydi. Kendimi savunmak zorunda kaldım ve soğuk durdum. İnsanın kendi iç hesaplaşmalarıyla tamamen baş başa kalmak istediği anlar vardır ve o noktada en küçük bir dış müdahale bile saldırı gibi algılanır. Onu itmekten başka seçeneğim yoktu. Elimden geldiğince yumuşak biçimde yapmaya çalıştım ama herhalde onu yaraladım. Kesinlikle acı çekmiştir. Ben de çektim. Onu yakında tekrar görecek misin?
Evet, önümüzdeki haftalarda buluşmayı kararlaştırdık.
O zaman söyle ona, şu söylediğim her şeyi anlat. Onu yeniden görmek istediğimi, buraya yalnız veya karısıyla birlikte gelirse kapının her zaman açık olduğunu da söyle.
Bunu duyunca mutlu olacaklar. Senin gidişini hiçbir şey avutamamış ve onlarla dostluğunu koruduğunu öğrenmek içlerini rahatlatacak.
Uzunca bir süre her ikimiz de sessiz duruyoruz. Sonra ayağa kalkıyor ve onu izlememi işaret ediyor. Manastıra çıkarken yürüdüğüm patikanın devamıymış gibi gözüken taş bir yola giriyoruz. Ama manastır artık altımızda kalmış ve biz tırmanmaya devam ediyoruz. Benim soluğum kesilmeye başlıyor. Halbuki arkadaşım iri yarı olmasına rağmen genç bir teke gibi kayadan kayaya sıçramayı sürdürüyor. Adımlarımız bizi sarp yamacın içine açılmış bir tür kovuğa götürüyor.
Gel bak buraya, peşimden gel.
Kapı basık, eğilerek giriyor. Onun adımlarını izliyorum. İçerisi loş ama gözlerimiz yavaş yavaş karanlığa alışıyor. Sonra Ramzi dışarıya açılan bir deliğin önündeki küçük ahşap kepenge açıyor. Mağara aydınlanıyor. Gözlerim fal taşı gibi, ağzım açık, gırtlağım kurumuş kala kalıyorum. Duvarlara başlarında daire veya oval haleler bulunan birçok insan freski yapılmış. Özenle çizilmiş ve bir sungu yapar gibi ileri doğru uzatılmış elleri, sürmeli gibi altları çizilmiş gözleri, sakallı ve üzgün yüzleri ayırt ediliyor. Başları aziz haleleriyle çevrelenmiş hayvanlar, özellikle de İncil yazarlarını temsil eden bir aslan ve bir kartal görülüyor.
Bunun gibi 7 oda var ama hepsi iyi durumda değil. Rutubet, vandalizm, cehalet, terk edilmişlik. Tabii bir de akıp geçen yüzyıllar. Bu muhtemelen 13. yüzyıla ait bir hazine değil mi? İnsanların çoğunun böyle bir yerin varlığından bile habersiz olmalarına ne demeli?
Çok utanarak söylüyorum ama ben de o cahillerin arasındayım. En azından bu akşam üstüne dek öyleydim.
3-4 yıl öncesine kadar ben de öyleydim. Bir gün Cebel Piskoposu gelip harabe halindeki bu manastıra bakmamı ve tamamen yıkılıp gitmesini engellemek için ne yapmak gerektiğini söylememi istedi. Geldim, etrafı dolaştım ve bu mağaraları görünce kalmaya karar verdim. Tercihimin tek nedeni buydu demeyeceğim ama tetiklemeyi yaptı. Bu güzellik, dindarlık ve kırılganlık karışımı beni sarstı. Piskoposa restorasyonla şahsen ilgileneceğimi, masraflarını karşılayacağımı ve inşaat sürerken burada zaman zaman uyuyacağım, küçük bir ücre verirlerse mutlu olacağımı söyledim. Olay böyle başladı. Eski duvarları sağlamlaştırdım, birkaç düzenleme yaptım. Hava koşullarından ve kötü niyetli insanlardan korumak için mağaraların ağızlarını kapattırdım. Bazı ziyaretçilerin duvar resimlerinin üzerine çakıyla isimlerini kazıdıklarına inanabiliyor musun? Bak burada, burada ve şurada. Gerçekten de isimler, kalpler ve basit nedensiz kindar çizikler görülüyordu. Ramzi mağaradan çıkarken kapıyı kapatıp anahtarı 2 kez çeviriyor. Anahtarları cübbesinin büyük cebine koyuyor. Sonra beni bir patikadan düz bir araziye, bir tür çıplak meydana götürüyor. Yerde geometrik biçimler halinde düzenlenmiş siyah ve beyaz taşlardan tuhaf bir zemin döşemesi görüyorum. Frey Basil bunun bir meditasyon labirenti olduğunu ve geçen yaz kendi elleriyle yaptığını söylüyor. Fransa'da yaşadığıma göre Amiens veya Chartres katedrallerindeki labirentleri bilip bilmediğimi soruyor. Cehaletimi itiraf ediyorum. O zaman bana böyle bir parkurun amacının zekamızı izleri takip etmekten ibaret pratik bir görevle uğraştırarak özgürleşen zihnimizin başka alemlerde dolaşabilmesini sağlamak olduğunu açıklıyor. Bir dahaki sefere beni görmeye geldiğinde manastırda uyursun ve sabah erken benimle birlikte bu meydana kadar çıkıp yavaş yavaş siyah taşlara basarak labirenti izlersin ve nasıl bir etki uyandırdığını kendin anlarsın.
Ona biraz törensel bir havayla cevap veriyorum. Davetini kabul ediyorum. Geri geleceğim.
Saatime bakıyorum.
5:30 olmuş bile. Gitme vaktim geldi. Manastır kapısına kadar iniyoruz.
Bir sonraki ziyaretini bekliyorum. Yemeğimizi paylaşırsın ve ertesi güne kadar kalırsın.
Evet, yapacağım bunu. Söz. Tokalaşmak için elimi uzatıyorum. O ise beni kollarının arasına çekiyor. Uzun uzun ve sıkıca sarılıyor. 4. Bölüm. Şapkası elinde manastırdan aşağı inen adam Semiramis'i aynı yerde, aynı ağacın altına park edilmiş arabasında kendisini beklerken buldu ve onu 2 saati aşkın bir süre öylece bıraktığı için utandı. Semi önce arkadaşlarına gittiğini ve daha yeni geldiğini ileri sürdü. Bu bir yalandı ve sonunda kabul etti. Yolcusu peş peşe özürler sıralamaya başladı.
Kendini affettirmek için diye sözünü kesti. Bana her şeyi anlatacaksın. İlk dakikasından son dakikasına kadar.
Adam da hiçbir şeyi unutmamaya ve atlamamaya çalışarak hemen bu görevi yerine getirmeye girişti. Verdiği rapor öyle canlı, öyle coşkulu, özellikle eski şapellerin güzelliğini anlatırken öyle duyguluydu ki arkadaşı kaygılandı.
Derhal bana senin de keşiş olmayacağın konusunda söz ver.
Bunun benim açımdan hiç akla gelmez bir şey olduğunu söyleyemem ama yapmayacağım. Sevdiğim bir mesleğim, beni bekleyen öğrencilerim, bir karım.
Hiçbir tonlama yapmadan sıralamayı sürdüren Semiramis, bir metresim var diye ekledi.
Bak o aklımdan çıkmıştı.
Sanki bir kediyi okşar gibi serseri dedi Semi.
Her halükarda rahat ol. Ramzi beni ikna etmeye uğraşmadı.
Yine de gelip manastırda kalmanı teklif etmiş.
Sadece bir geceliğine, bu çevrede uyanmam için.
Yerinde olsam şüphelenirdim. Erkekler sandıklarından daha korunaksızdırlar. Özellikle senin yaşında.
Korunaksız mı? Evet, belki de. Bazı baştan çıkarma çabalarına direnemediğim oluyor ama hepsine değil.
Kadın bacağına çapkınca bir şaplak indirdi. O da kendisine vuran eli hafifçe okşayarak karşılık verdi.
Ramzi'yi tanıyorum. Din propagandası yapacak biri değildir. Düzgün ve nasıl demeli, kibar bir inancı var. Her zaman medeni bir insan olmuştur. İnancı da kendisine benziyor. Ben buraya gelirken tam aksine onu Ramiz'le olduğu gibi fazla ihtiyatlı, fazla içine kapanmış, fazla mesafeli bulacağımdan korkuyordum. Hoş bir sürpriz yaşadığımı söyleyebilirim. Dünyadan uzaklaşmak istemiş birisi için onu tam tersine eskisinden daha yakın, dikkatli, düşünceli, işin özüne inen bir vaziyette buldum. Dün hiçbir zaman benim uğraş alanım olmadı ama Ramzi'nin dönüştüğü insana saygı ve sevgi duyduğumu söylemeliyim. Hatta manastırda bir arkadaşım olduğunu bilmek içimi rahatlattı. Ve söz verdiğim gibi onu görmeye geleceğim. Geceyi onunki gibi bir hücrede geçireceğim ve sabah da onunla birlikte labirentine çıkıp yürüyerek meditasyon yapacağım.
23. ayrımın sonu. Sayfa 293.